Ayrım 14, sayfa 239. Emel de böyle değil miydi hayatımda? Hem var hem yok. Hep öyle oldu ama birinin yokluğunun bile bir anlamı olması hayatın en nadir rastlanan duygusudur. Ne çok zaman uzaktaydı. Uzakta ama hep yanımda. Geceleri karanlıkta, yarı uyur, yarı uyanık, kış sabahlarında yanımdaydı ama yoktu. Garip bir oyun gibi, büyüyen bir çocuğu izlemek, uzaktan. Kısa sözcüklerle şifrelenmiş bir aşk, söylenmeyen şeyler, sorulmayan sorular. Bizi saran o eşsiz büyü, tek bir sözcükle bile yeniden başlayan, tek bir sözle acıtan, tek bir sözle birdenbire hayatı başkalaştıran. Bazen bu rüyadan uyanırdım, içimde beklenmedik bir sıkıntıyla. Derdim ki, yok bir şey, yok bir şey. Elimde yeni gelmiş mektubu. Ondan gelen sözcüklere uzakta tanımadığım dünyadaki hayatından küçük ipuçları veren. Mutlu mu, hüzünlü mü, kızgın mı, neşeli mi, durgun mu, canlı mı, beni özlemiş mi anlamaya çalışırdım. Kendi kendime yeniden kurgulardım o mektupları. Ben aşık olduğumu önce anlamamıştım. Sonra onunla konuşurken ya da ona yazarken cümleleri başka türlü kurduğumu fark ettim. Aşık olmak böyle bir şeydi demek ki. Sözcükleri bir araya getirişinizde değiştiren bir şeydi aşk. İngiltere'ye gittikten sonra uzun zaman haber alamadım ondan. Sonunda bir gün mektubu geldi. Neşeli bir mektuptu. Yeni hayatını, yeni arkadaşlarını, okulunu anlatıyordu. Birdenbire kendimi eski bir zamanda buldum. Eski zaman kaleleri gibi bir okuldayım. Her yer kırlarla çevrili. Jane Austen'ın romanlarından birindeymişim gibi. Sana ancak böyle anlatabilirim. Tabii annem 1000 yıllık gelenekleri bile bozup bana tek başıma bir oda ayarlamayı başardı. Artık ne yaptı bilmiyorum. Ama oda dediysem benim evimdekinden bile küçük. Neyse ki pencerem inanılmaz bir manzaraya bakıyor. Uzaklara bakıyorsun ve hiçbir şey görmüyorsun. Yalnızca alabildiğince kırlar. Bir anda kendimi İstanbul'dan çıkıp burada bulunca tarihte bir yolculuğa çıkmış gibi garip hissettim. Bir yere gitmek istesen gidemezmişsin. Burada böylece ömrünü geçirecekmişsin gibi tuhaf bir duygu. Doğrusunu istersen ilk birkaç gün vazgeçip geri dönmeyi bile düşündüm. Yan odamda iki İspanyol kız kalıyor. Onların yanında da bir Çinli ile İngiliz. Kısa sürede kaynaştık. Dersler zor. Hiç sandığım gibi değil. Kendimi akıllı sayardım ama deli gibi çalışmam gerektiğini anladım. Sen neler yapıyorsun? Bana okulunu, romanının nasıl gittiğini, her şeyi yaz olur mu? Şimdi kütüphaneye gitmem gerekiyor. Buradan mektubu atmak bile mesele. Hafta sonları çıkabiliyoruz ve kasabaya gidip oradan postalayabileceğim ancak. Kucaklıyorum seni. Şimdi şu yanımdaki cep telefonuna bakıyorum da keşke o günlerde de olsaydı diyorum. Kim bilir belki de her şey farklı olurdu o zaman. Ben de ona yazıyordum ama yazdıklarımın çoğunu yollamıyordum. Sanki beni bırakıp gittiği, yeni arkadaşlar bulduğu için ona küsmüş gibiydim. Bir yandan okula gidiyor, bir yandan dergide çalışıyordum. Dayım arada beni alıp bir yerlere götürüyordu. Kimi zaman bir meyhanede yazarlarla, sanatçılarla oturuyorduk. Kimi zaman döküntü bir pavyonda garip kadınlarla. Benim gerçek hayat hakkında hiçbir fikrim olmadan nasıl olup da bu yaşa geldiğimi çok şaşırdığını söyleyip duruyordu. Küçük bir odada bütün bir dünyayı kendi istediğim gibi hayal edip yaşatabiliyordum. Dünyaya çıktığım zamansa aslında pek az şey bildiğimi fark ettim. Sanırım o sıralar şaşkın ve ne yaptığını bilmez halimin nedeni de buydu. Bildiklerimin tümünü aslında dokunulmamış, yaşanmamış ve yalnızca öğrenilmiş şeylerdi. Ve bu bilginin insana hayatta çok fazla yararı olmuyormuş. Bunu o zamanlar bilmiyordum tabii. Hayatımın içinde sanki hiç açılmamış olan odalar vardı, gizemli eski şatolar gibi. Böyle başkalarıyla birlikteyken, her gün beni şaşırtan insanlarla tanışırken elimde bir fenerle kendi gizli geçitlerimde dolaşıp o odaların kapılarını tek tek açıyordum sanki. Dayım her ne kadar bir bilgi gibi konuşsa da aslında söyledikleri pek birbirine tutmazdı. Ama öylesine inanarak ve güçlü bir sesle konuşurdu ki karşısında ister istemez hak verip başınızı sallardınız. Örneğin bir gün gözleri dalmış gitmişken uzun bir sessizliğin ardından birden bana dönerek "Hayat hafife alınıp dalga geçilecek bir şey değil." derdi. Yeniden bir sessizlik olur ve devam ederdi. Onunla dalga geçersen bir gün sana büyük bir ders verir. Bir başka günse "Hayatı fazla ciddiye alma. Hayatı ciddiye alanlar dünyanın en sıkıcı insanlarıdır." deyiverirdi. İnsanlar ona göre hayatı tanımak isteyenler ve istemeyenler olarak ikiye ayrılırdı. Aslında dayıma göre hayattaki her şey sürekli olarak ikiye ayrılırdı. Kadınlar, erkekler, politikacılar, hatta film kahramanları bile ikiye ayrılır dururdu. Böylece hayatı sürekli çoğaltıyordu ama bir yandan da yaptığı bu genellemelerle garip bir biçimde her şeyi küçültüyordu. İnsanları hemen etkisi altına alan parlak fırıl fırıl dönen gözleri vardı. Uzun zaman ayna karşısında gözlerimi onun gibi hareket ettirmeye çalıştıysam da başaramadım. Onun göz bebekleri kendiliğinden hızlı hareket ediyordu sürekli. Bu gözlerle güçlü sesi ve etkili konuşması birleşince artık karşısındakini istediği şeye ikna etmekte üstüne yoktu. İnanılmaz sayıda hikayesi vardı ve bunları konuşmanın içine öylesine başarıyla yerleştirirdi ki şaşardınız. Atasözleri, fıkralar, ünlü insanlara ait alıntılar. Tabii çoğunu uyduruyordu. Bu konuşmaları bir anda gerçek bir entelektüelin söylevine dönüştürürdü. Zaman içinde dayımla arkadaş olduk. Ben onu tanıdım, o da beni anladı. Giysilerimden saçıma kadar her şeyime karıştı. Beni pek çok insanla tanıştırdı. Okulda yeni arkadaşlar edindim. Derslerim çok iyi gidiyordu ve hocalarla aram çok iyiydi. Dergide artık daha az zaman geçirsem de işler neredeyse bir tek bana bakıyordu. Gerçi o sıralar dergiyi pek okuyan da kalmamıştı. Herkes ülkeyi kurtarmakla meşguldü. Firuz Bey bir gün, artık sanat, edebiyat diye bir şey kalmadı. Her şey siyaset haline geldi. Okuduklarımı ben sevmedikten sonra neden yayınlıyorum? Maalesef dergiyi kapatıyoruz, dedi. Dosyaları topladığım o gün, ilk geldiğim öğleden sonrayı Emel'le tanışmamızı hatırladım, üzüldüm. Turhan Bey bana sarıldı, gözleri doldu. Firuz Bey ne zaman istersem ziyaretine gelebileceğimi söyledi ve bana veda etti. Yıllar böyle farkında bile olmadan büyürken, uzaklıklar ve zaman kim ne derse desin duyguları değiştirirken, hayatın içinde kendimize yollar ararken geçip gitti. Emel yazları ve arada bir de kısa tatillerde geldi. Her seferinde onunla o çay bahçesinde buluştuğumuz günkü gibi heyecanlıydım. Kapıdan girer ve neredeyse bir yıl boyunca duyduğum bütün kuşkular, sormak istediğim bütün sorular, gizli ve belirsiz kalmış bütün ayrıntılar uçar giderdi. Yalnızca birkaç saat, belki bir gün, belki bir akşam. Sonra yine giderdi ve ara sıra gelen mektuplarla yetinmek zorunda kalırdım. Benim en sonunda küçük odamdan çıkıp koskoca dünyaya açılmamla dalga geçiyor, anlattıklarımı ilgiyle dinliyor, bir sürü soru soruyordu. Şimdi düşünüyorum da aramızda ikimizin de dile getirmediği garip bir sözleşme var gibiydi. Soruları sevmediğimi söylemiş miydim? Ben ona pek bir şey sormazdım. Yalnızca birkaç saatimiz, bir günümüz, bir gecemiz varken ona ne düşündüğünü, benimle ne yapmak istediğini sormak gelirdi içimden ama sanki her şeyi bozmaktan korkar ve vazgeçerdim. Çünkü gidecekti. Az sonra yine çıkıp gidecekti ve uzun bir zaman onu göremeyecektim. Orada oturup benim yüzümü okşarken, bana sarılırken, elinde sigarası, yine heyecanla bir şeyler anlatırken ona ne sorabilirdim ki zaten? Hep o ilk yazda olduğu gibi zaman geçecek ve elveda diyecektim. Benim için hayat asla bir bütün olmadı ki. Bir bütünün içinde mutluluğunu aramak hiç aklıma gelmedi onun için. Hayat benim için anlardan oluşuyordu ve o anların mutluluğu yetiyordu. Hayatın içindeki gizli bir koridorda perdelerin ışığı engellediği, bizi dünyadan, başkalarından, yasaklardan ayıran küçük karanlık bir oda. Odada. Bir bilinmezin peşinden giden masal çocukları gibi, bize öğretilmiş olanları aldırmadan, düşlerin beklenmedik bir anda bitiverdiğini unutarak, en başından beri böyle değil miydi? Yalnızca ikimizin bildiği bir dünya kurmuştuk ve beklentilerin, kurguların, gelecek planlarının bu dünyada yeri yoktu. Her nedense günün birinde nasıl olsa beni bırakıp gideceğini biliyordum. İçimdeki belirsiz hüznün ona bazı şeyleri açıkça söylemememin gerçek nedeni buydu belki. Kimseye kendime bile itiraf etmesem de. Bir gün kendi kendime onun hayatında yerim yok demiştim. Birinin hayatında yerin yok ama kalbinde var. Kalpler mi yoksa hayatlar mı daha büyük? Ne garip. Çocukken sorduğun soruların pek çoğuna büyüyünce de cevap bulamıyorsun. Doğrusu şimdi düşününce onun hakkında o günlerde çok da fazla bir şey bilmediğimi, onu gerçekte pek tanımadığımı söylemek zorundayım. Yalnızca bana anlattıklarıyla yetinmiştim ve daha fazlasını da merak etmemiştim. Zaten söylememiş miydi en baştan? Ben onun dolabında sakladığı gizli arkadaşıydım. Böyle istemişti. Bunun dışındaki hayatında ne yaptığı, nasıl bir dünyada yaşadığını bilmiyordum. Ondan kimseye, hatta dayıma bile söz etmemiştim. Bir gün okuldan bir arkadaşım evine davet etti. Pek gitmeye niyetim yoktu ama çok ısrar etti. Sonunda gitmek zorunda kaldım. Kalabalık, pek çoğunu tanımadığım insanlar, kimileri siyaseti tartışıyor, kimileri flört ediyor, yüksek sesle çalan müzik, herkes bağırarak birbirlerine bir şeyler anlatıyor. Doğrusu birilerini etkilemek için olmadık nutuklar atan, birbirleriyle kavga eden, aslında pek de anlamı olmayan kavramları bir araya getirerek çok bilgili olduğunu göstermeye çalışan bu insan topluluğundan hiçbir zaman hoşlanmadım. Ev sahibi önce beni biriyle tanıştırdı. Sanırım zoraki geldiğimin farkında olduğu için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Bir iki konuşmaya katılmaya çalıştımsam da pek başarılı olamadım. Büfeye gidip bir içki aldım, bir şeyler atıştırdım. Duvarlardaki resimlere, büfenin yanındaki masaya konmuş resim kitaplarına bakarak oyalandım. En azından ayıp olmasın diye biraz daha kalıp oradan kaçmak niyetindeydim. Zaten ev sahibi de genç uzun bacaklı bir kıza yeni felsefe akımlarından söz ederek balkona sürüklemişti. Benimle pek kimsenin ilgilendiği yoktu. Bir biçimde penisle faşizmi bir araya getiren o yılların ünlü bir ressamının kitabını karıştırıp bir kadeh daha içtim. O sırada yanıma bir kız geldi. Kabarık, uzun kıvırcık saçlı, alımlı, güzel giyinmiş bizim yaşlarımızda bir kızdı. Yanımda durup gülümsedi. Ben de gülümsedim. "Seni nereden tanıyorum?" diye sordu. Ben onu tanımıyordum. "Evet, evet," dedi. "Hatırladım, seni Emel'le görmüştüm bir kere." Sanki bir gizli bir şey yapmış da yakalanmış gibi tedirgin oldum. Kitabı elimden bıraktım. "Yürüyordunuz, ben de arabayla geçiyordum." Seslendim ama duymadı. Gülümsedim. Ne diyeceğimi bilemedim. Gerçekte pek niyetim yokken buraya geldiğim için de kendime kızıyordum. Kendisi tanıttı. Emel'in eski bir okul arkadaşı olduğunu anlattı. Bir yandan da beni inciler gibi bir hali vardı. Emel'le ilgili birkaç soru sordu. İşte epeydir haber almamış, oradaki hayatından memnun muymuş, bunun gibi şeyler. Ben de kem küm cevaplar vermeye çalıştım. Daha doğrusu soruları geçiştirdim. Kendisine bir içki aldı büfeden. Pes etmeye pek niyeti yoktu. "Bizimkileri tanıyor musun?" diye sonra sordu. Birkaç isim saydı. "Hayır," dedim, "tanımıyorum." "Garip," dedi. "Emel seni bizimle neden tanıştırmadı acaba?" Kadehi bıraktım, gitmeye hazırlandım ama o devam etti. "Peki Mehmet'i de mi tanımıyorsun?" diye sordu. "Hayır, Mehmet'i de tanımıyordum." Akıl gerçeği görür de kalbin gözü yoktur. Akşam eve geldiğimde biraz sarhoştum. Odamdaki koltuğa oturup bir süre duvara baktım. Geçen birkaç yılı düşündüm. Onu ne kadar görmüştüm ki tanıştığımız ilk yazdan sonra. Hep bir acelesi vardı geldiği zamanlarda. Öyle ya, ailesi, arkadaşları, yapılması gereken işler. Hep gelir ve giderdi. Kalmasını istesem de söyleyemezdim. Bir daha ne zaman görüşürüz diye sorsam da boştu. Çünkü nasıl olsa istediği zaman görüşecektik. Annesinin ısrarıyla o günlerin modasına uyarak Bodrum'da bir ev almışlardı. Yazları oraya gitmek zorundaydı. Bir yaz geldiğinde seninle bir yere gitmek istiyorum dedi. Kimselerin pek gitmediği bir yere gidelim ve yalnız ikimiz olalım. Sanki hep öyle değilmiş gibi. Olur dedim, gidelim. Ama ben pek bir yer bilmem, sen seç. Biliyorum biliyorum dedi, ben ayarlarım. Bodrum'dan oraya geçerim, bir iki gün beraber oluruz. Anneme arkadaşlarımla mavi yolculuğa çıkacağımı söyleyeceğim. Acelesi olmadan, bir yere yetişmeden, hep kaçamak yapanlar gibi gitmesi gerekmeden sarılıp öylece kalmak isterken bir anda fırlayıp yanağıma bir öpücük kondurmadan geçecek birkaç gün. Gittik. Daha doğrusu önce ben gittim. Söylediği pansiyona yerleştim. Ertesi sabah da kafasında kocaman hasır şapkası ve neredeyse yüzünü göstermeyen büyük gözlükleriyle o geldi. Elbette uçuşan incecik renkli elbisesi ve kocaman topuklarıyla. Denize bakan yamaçlara yapılmış binlerce yıllık kaya mezarları, sazlıkların arasından çıkıp suda sessizce süzülen ve her yıl zamanı gelince kendisi karar vermeden yalnızca sonsuz bir döngüyü izleyip onu var eden doğaya boyun eğerek inanılmayacak kadar uzun bir yolculuğa çıkacak olan bir yılan balığı, bitmeyen şarkılarını söyleyen Ağustos böcekleri, sızlanan sazların gelip giden esintisiyle çıkardıkları hışırtı, dev kaplumbağaların birbirleriyle kavgasını izlemek ve ülkelerine döndüklerinde albümlerine koyacakları fotoğraflar çekmek için telaşlanan turistleri gezdiren tekneler, bir yerlerden bir çocuğun ağlayışı. Güneşin altında, sazlıkların arasında uzandığımız zaman kendimi bir rüyada gibi hissettim. Bunu ona söyleyince gözlüklerini çıkardı, bana döndü ve çok ciddi bir şekilde "Bazı insanlar hayatta her şeyi yapabilme hakkına sahip olmalı," dedi. "Sen de her istediğini yap ve birini sevdiğin için asla üzülmeyeceğine söz ver." Ne demek istediğini anlamadım. "Bak," dedi kaya mezarlarını göstererek. "Bütün bir insanlar, krallar, imparatorlar hepsi her şeye sahip olduklarını sanıyorlardı. Herkesi istedikleri gibi yöneteceklerine ve ölümsüz olduklarına inanıyorlardı." Baktım. Gerçekten de ölünce başka bir ülkeye gideceklerine, orada aynı hayatı sürdüreceklerine, dünya sanki yerin altı ve üstü diye ikiye bölünmüş gibi sonsuza dek yaşayacaklarına inanmışlar mıydı? Kendi yarattıkları tanrıların emirlerini yerine getirerek başka bir dünyada ödüllendirileceklerine gerçekten inanmışlar mıydı? Yoksa bütün bunlar yalnızca krallıklarını sürdürmek için uydurdukları masallar mıydı? Bizden başka hangi canlı ölüsünü bile tarihe unutulmaz anıtlarla bırakmak ister? Ama diye devam etti. Kimse sonsuza dek burada kalmıyor. Aslında belirleyici olan doğadır. Doğum ve ölümle, fırtınalar ve depremlerle, hastalıklar ve düşmanlarla, bazen sizi şefkatle saran ödüller, bazense öfkeyle yok eden cezalarla, açlık ya da toklukla. Bütün bu masalların hepsi aslında doğanın belirlediği yollardan gider ve ancak insanın anlayamadığı yerlerde, sözcüklerin büyüsüne, imgelemin eşsiz müziğine kendisini bırakır. Binlerce yıllık kuralların böylesine ayrıntılı, böylesine çılgın, bazen olabildiğince akıllı, bazen tümüyle sapkın olmasının kalplere birbirine dokunmaya, birbirini sevmeye, sevişmeye, özlemeye, buluşmaya, ayrılmaya varıncaya dek yasaklar koymasının nedeni bu mezarların kapısından geçen hiç kimsenin bizi nereye gittiğini söyleyememiş olmasıdır belki de. Sen çok başkasın dedi. Çoğu kez benim söylemek istediklerimi ama anlatmadıklarımı benden iyi anlatıyorsun. Eğer bir gün artık hiç görüşemezsek bile beni hatırlayacak mısın? Sen de çok başkasın dedim. Gerçekte belki de hiç anlayamadığım şeyler söylüyorsun ve bazen ben yine de anladığımı sanıyorum. Haklısın dedi. Sana belki de hayatımda kimseye anlatmadığım kadar çok şey anlatıyorum ama aynı zamanda en basit şeyleri bile anlatamıyorum. Yan yana güneşin altında uzanıp uyuduk. Gece geç saatlerde kalkıp deniz kenarına indik. Karanlıkta birbirimize sarılıp dünyanın seslerini dinledik. Gizli bir koyla çırılçıplak denize girdik. Yüzerken oyunlar oynadık. Bir gece karanlıkta denizin içindeki bir mağarada sabaha kadar ılık suyun içinde çocukluğumuzdan kalan korkuları bile unutarak seviştik. Uyurken gizlice onu izledim, saçlarını okşadım. Sabahları uyandığımda yanımda olmasına şaşırdım. Sabahların emeli, biraz suratsız, biraz uygulu, hep telaşlı, yumuşacık öperken, sıcacık giyinirken, uzun saçlarını tararken, arkadan sarıldığımda kızan, kucakladığımda huysuz bebekler gibi kaçmaya çalışan, hala küçük şımarık bir kız gibi oyunlar oynayan. Beyaz gömlekleri, uçuşan etekleri, rengarenk elbiseleri, yumuşacık bir fırçayla yüze sürülen hafif bir ton, belki çıkarken ağza atılan kocaman bir çilek ve tatlı bir öpücük. Yeniden kucaklayıp öpmeye izin yoktur. Orada geçirdiğimiz o iki gün neden hem çok mutlu hem de çok üzgün olduğunu uzun zaman sonra anlayabilecektim. Bana o günlerde verdiği duyguyu bir kenara yazmıştım. Sanki eşsiz güzellikte bir tablonun önündeydim ve onun içine girmek istiyordum. Çünkü resmin arkasında bize görünenin ötesinde bambaşka bir dünyaya açılan gizli bir geçit olduğunu hissediyordum. Ama bir türlü nereden geçeceğimi bulamıyordum. Ayrılırken, uzun zaman görüşemeyeceğiz. Bu kez sana bir not bırakmak istemiyorum. Seni çok sevdiğimi, her zaman da seveceğimi bilmeni istiyorum dedi. Ona sarıldım ve nedensiz bir biçimde ağlamak istedim. Birinden en çok duymak istediğiniz sözleri duyduğunuzda neden ağlamak isteyesiniz ki? Bilmem. Gitti ve uzun bir süre mektup bile yazmadı. Sonra yazdıklarındaysa yine günlük olaylardan söz etti. Sanki benimle birlikte olduğu anlardaki Emel bir başkasıydı. Bazen biri yalnızca kısacık bir şey yazar, bütün sıkıntılarını unutursun. Bazen biri o kısacık şeyi yazmaz ve daha çok sıkılırsın. İnsanın kalbini dinlemek için her şeyi hiçe saydığı zamanlar vardır ve hiçe saymadığı zaaflar. Bazen bütün dünyaya karşı güçlüsündür, bazen de birinin karşısında çok güçsüz. Söyleyebildiğin şeyler vardır, bir de söyleyemediğin. Bazen biri gider, kırıldığı için, korktuğu için, üzüleceğini anladığı ve daha çok üzülmek istemediği için. Onu neyin mutlu ettiğini bildiği halde gider. Bazen biri kapıyı çarpıp çıkar ve sanki içinde bir kapı kapanır. Bir şey söylemek istersin, söyleyemezsin. Haksız bile olsan ona kızarsın. O sihrin, sabah uyandığın zaman elinde olmadan seni gülümseten o duygunun haklılıkla ilgisi olmadığı için mi? Bir gün bu anları hatırlayıp içinde kimseye söyleyemediğin bir hüzün duyacağını bilirsin. Bir şeylerle oyalanmaya çalışırsın. Eve geri dönersin ve o güzel yazın neden birdenbire böyle hüzünlü bir güne dönüştüğünü ve seni ağlattığını anlamaya çalışırsın. Bunun nasıl üstesinden geleceğini anlamaya. Anlayamazsın. Öyle bir şeydi işte. Hayatımda hiç kimsenin, hatta onun bile bilemeyeceği kadar garip anlatılması bir zor bir yeri vardı. Yeri vardı demek bile yanlış, o sürekli aklımdaydı. Yanımdaymış gibi, içimdeymiş gibi, benimle birlikte yaşıyormuş gibi. Uzaklıklar, zaman hiçbir şey bunu değiştirmemişti. Hiçbir zamanda değiştirmedi. Hem ben ona birini sevdiğim için asla üzülmeyeceğime söz vermemiş miydim?